Ayrım 31, sayfa 305. Sayın majesteleri diye cevap vermiş bakan sakince, tekliflerini geri çekemezler. Onlara para verelim demiş kral. Hazinede 60.000 kron bile yok efendimiz diye cevap vermiş bakan. Tacımdaki en iri mücevheri rehine vereceğim demiş birinci Francis. Majesteleri onu daha önce rehine vermişlerdi diye cevap vermiş Monsieur Le Premier. O zaman Monsieur Le Premier demiş kral, onlarla savaşacağız. 22. bölüm. Her ne kadar soylu okurum, senin ellerine verdiğim bu küçük küçük kitapların birçok büyük kitabın yerini almasını samimiyetle arzulamış ve bunun için dikkatle çalışmışsam da, Tanrı'nın bana ihsan ettiği bu kıt yeteneğin ve gerekli işler ve sağlık için geçirilenden arta kalan zamanın izin verdiği ölçüde, kendimi sana öyle aldırmaz, hayalci, eğlence meraklısı bir kılıkta sundum ki, çok üzgün olduğum şu anda senin hoşgörünü ciddiyetle talep etmekte hakkını kendimde görmüyorum. Ama inan bana, babam ve vaftiz adları hikayesinde birinci Francis'i çiğnemek gibi bir düşüncem yoktu. Ne burun olayında 9. Francis'i? Bakınız 3. kitap 28. bölüm not 5. Ne de amcam Toby'nin karakterinde ülkemin askeri ruhunu betimlemekti niyetim. Onun kasığındaki yara bu türden herhangi bir yarayla karşılaştırılabilecek bir yaradır. Ne de Trim'le Ormond dükünü, asker ve devlet adamı olan 2. Ormond dükünün 1665-1745 adı onbaşı Trim'inki gibi James Butler'dı. Bakınız 2. kitap 5. bölüm sayfa 115. Ormond William savaşlarında çarpıştı ve 1711'deki İspanya Veraset Savaşı'nda ordunun başkomutanlığını yaptı. Hanover hanedanına muhalefet yüzünden 1715'te devlete ihanetle suçlandı. Fransa'ya kaçtı, J.F. Edward'ın, Stuart'ın başarısız ayaklanmasında yer aldı ve sürgünde öldü. Kastetmek ya da mukadderata, özgür iradeye veya vergilere karşı bir kitap yazmak istedim. Eğer kitabım herhangi bir şeye karşı yazılmışsa, izninizle efendim, olsa olsa dalağa karşı yazılmıştır. Gülerken diyaframın daha sık ve daha şiddetle inip kalkması ve kaburga kemiklerinin arasındaki ve karındaki kasların sarsılmaları sonucu majestelerinin tebaalarının safra keselerinden, karaciğerlerinden ve pankreaslarından safrayı ve diğer acı suları ve onlardan kaynaklanan tüm zararlı tutkuları çıkarıp 12 parmak bağırsağını indirmek için yazılmıştır. 23. bölüm. Peki bu durum tersine çevrilebilir mi Yorick? Dedi babam. Zira benim kanaatimce diye devam etti, çevrilemez. Ben değersiz bir kilise hukukçusuyum diye cevap verdi Yorick. Ama bu konunun bütün kötü yönleri arasında en ıstıraf veren şeyin belirsizlikten doğan gerilim olması bir yana, en azından en kötüsünün hangisi olduğunu öğreneceğiz. Bu görkemli ziyafetlerden nefret ediyorum dedi babam. Konu yemeğin boyutları değil diye cevap verdi Yorick. Biz adın değiştirilip değiştirilemeyeceğini irdelemek, bu kuşkunun derinine inmek istiyoruz Bay Şendi. Ve bir sürü piskopos vekilinin, dini mahkeme başkanının, avukatın, hukuk danışmanının, sicil memurunun, ilahiyatçılarımızın, en yeteneklilerinin ve başka sakallıların bir masada toplanacağı bu ziyafete Didius sizi de ısrarla davet etti. Sizin gibi dertlere gark olmuş birisi böyle bir fırsatı kaçırır mı? Yapmanız gereken tek şey diye devam et diyoruk, Didius'un yemekten sonra sohbeti bu konuya getirmesini sağlamak. O zaman diye haykırdı babam ellerini birbirine vurarak, kardeşim Toby de bizimle gelecek. Bağcıklı perukam dedi amcam Toby ve sırmalı üniformam Trim ateşin karşısında asılı kalsın gece boyunca. 25. bölüm. Elbette efendim, burada bütün bir bölüm eksik. Evet, kitapta 10 sayfalık, ilk baskıda aslında 10 değil, 9 sayfa atlanmış. Bunun sonucunda 4. kitabın geri kalan kısmında tek numaralı sayfalar sol tarafta, çift numaralı sayfalar sağ tarafta yer almıştır. Bir boşluk var. Kitabı ciltleyen ne aptal, ne hilekar, ne de budala. Üstelik kitapta bir nebze olsun daha kusurlu değil. En azından bu nedenle. Tam tersine o bölümün mevcut olmasındansa eksik olması kitabı daha mükemmel, daha muntazam yapıyor. Bunu siz zat-alilerinize şöyle açıklayacağım. Bu arada önce aynı deneyin başka bölümlerde de fevkalade başarıyla uygulanması mümkün değil miydi diye sorayım size. Ama saygıdeğer efendilerim, bölümler üzerinde tek tek deney yapmanın sonu yok ki. Zaten yeterince yaptık. Öyleyse buna bir son verelim. Ama gösterime başlamadan önce size şu kadarını söyleyeyim. Yırtıp attığım bölüm, ki öyle yapmasaydım şu anda hepiniz bunun yerine onu okuyacaktınız. Babamın, amcam Toby'nin, Trim'in ve Obediah'ın yola çıkıp ya vizitasyonlara, bir piskopasa kendi idari bölgesinde yapılan ziyaret, gidişlerinin bir tasviriydi. Faytonla gideceğiz dedi babam. Obediah, faytonun arması değiştirildi mi? Hikayemin daha çekici olması için açıklayayım. Fayton, babamın evliliği münasebetiyle yeniden boyandığı sırada annemin aile arması Şendi armasına eklenirken boyacının işini Romalı Tirpilius. Tirpilius ölüm İsa'dan sonra 74'ten önce Plinius'un eserlerini övdüğü ve sol elle resim yaptığını söylediği, ona göre böyle bir şeye daha önce hiç rastlanmamıştır. Romalı ressam ve şövalye. Doğal tarih 25.20. Ve Bazelli Hans Holbein. Küçük Hans Holbein 1497 Taksim 8-1543. 1515'te Basel'de çalışmaya başlayan ama çalışma hayatının büyük kısmını İngiltere'de geçiren Alman portre ressamı gibi sol elle yapmış olmasından mı, yoksa ellerinden çok kafasındaki bir karışıklık yüzünden mi, yoksa ailemizle ilgili her şeyin uğursuz bir renk almaya pek teşne olmasından mı, bilemem. Utanç verici bir şekilde 8. Harry zamanından beri ailemizin hakkı olan Ben Dexter, aile armalarında kullanılan soyluluk derecesini simgeleyen şeritlerden biri. Bend sinister ise piçlik işaretidir. Yerine yukarıda saydığım uğursuz nedenlerden biri sonucunda Şendi armasının üzerine boydan boya bir bend sinister çizilmişti. Babam gibi aklı selim sahibi bir adamın böyle önemsiz bir konu yüzünden bu denli rahatsızlık duyması inanılır gibi değildi. Fayton kelimesini ya da faytoncu, fayton atı, fayton kiralama sözlerini kim olursa olsun ailede kimse ağzına alamazdı. Ve babam sürekli olarak bu utanç verici gayrimeşruiyet işaretini kendi kapısı üzerinde taşımaktan şikayet eder dururdu. Faytona binip inerken muhakkak dönüp armaya bir göz atar ve aynı zamanda da bu bend sinister silininceye kadar bir daha faytona adımını atmayacağına yemin ederdi. Ne var ki menteşe olayında olduğu gibi bunun da her zaman homurdanıp durulacak, bizimkinden daha akıllı ailelerde bile, ama hiçbir zaman düzeltilmeyecek olması kaderin defterine kaydedilmiş pek çok şeyden biriydi. Bend sinister silindi mi diyorum dedi babam. Döşemelerden başka hiçbir şey silinmedi efendim dedi Obediah. At sırtında gideriz o halde dedi babam Yorick'e dönerek. Siyaset dışında dedi Yorick, din adamlarının dünyada akıl erdiremedikleri tek konu aile armalarıdır. Hiç fark etmez diye haykırdı babam. Armamda bir lekeyle onların önüne çıkamam. Ben sinistri mesele etme dedi amcam Toby bağcıklı perikosunu başına takarken. Hayır olmaz dedi babam. Bir vizitasyona bir bend sinistirle ancak Dinaya'yı götürebilirsin yanında. Zavallı Toby amcam kızardı. Babam kendinden utandı. Hayır sevgili kardeşim Toby dedi babam ses tonunu değiştirerek. Fayton döşemesinin rutubeti geçen kış, aralık, ocak ve şubatta olduğu gibi siyatimi azdırabilir. Bu durumda istersen sen karımın beygirine bin, sen de Yorick vaaz vereceğine göre önden gitsen iyi olur, ben de kardeşim Toby ile birlikte arkadan yavaş yavaş geliriz. İşte yırtıp atmak zorunda kaldığım bölüm bu süvari alayının tasviriydi. Onbaşı Trim'le Obedia iki fayton atının üstünde yan yana bir devriye yavaşlığında önde gidiyorlardı. Sırmalı üniforması ve bağcıklı perukasıyla amcam Toby ve babam, kah öğrenmenin yararları, kah armalar konusunda derin yollara ve ayrıntılı incelemelere girerek ilerlerken bazen biri bazen öteki öne geçiyordu. Ama bu seyahatin tasviri yeniden okuduğumda bu kitapta yapabildiğim diğer bütün tasvirlerden, stil ve tarz yönünden o kadar üstün görünüyor ki, onun kitapta kalması diğer sahnelerin değerini düşürecek ve aynı zamanda bütün eserin uyum ve oranının kaynaklandığı bölümler arası denge ve eşitliği lehte ya da aleyhte mahvedecekti. Kendi payıma işe yeni başlamış biri olarak bu konuda pek bir şey bilmiyorum. Ama kanımca kitap yazmak herkes ne derse desin bir şarkı mırıldanmaya benzer. Bir kere ahengi tutturun yeter. Madam, ne kadar yüksek ses ya da alçak sesle mırıldandığınızın hiç önemi yok. Saygıdeğer efendilerimin izniyle en sıradan ve yavan kompozisyonlardan bazılarının pekala tutunabilmiş olmalarının, Yorick'in bir gece amcam Toby'ye anlattığı gibi dinleyeni kuşatıp esir olarak sebebi budur. Amcam Toby kuşatma kelimesini İngilizce'de kuşatma demek olan siege sözcüğü aynı zamanda hela, vücuttan dışarı atma ve anüs anlamlarına gelir. Duyar duymaz canlanmış ama bundan bir anlam çıkaramamıştı. Gelecek pazar avluda vaaz vereceğim dedi Homenas. Gargantua ve Pantagruel'de 4.68 Papimani Piskoposu. Notlarıma bir göz atınız. Doktor Homenas'ın notlarını hızla gözden geçirdim. Çok iyi. Bu tonu tutturup sürdürebilirsiniz. Gayet güzel. Homenas mırıldanmaya devam ettim. Tonunu gerçekten de iyi tutturduğunu düşünüyordum. Saygıdeğer efendilerimizin izniyle o ana kadar okuduklarımın ne kadar yavan, ne kadar tek düze, ruhsuz ve kuru olduğunu asla fark etmemiştim. Vaazın ortasında aniden öyle hoş, öyle zengin ve ulvi bir eda beliriyordu ki ruhumu aldı, bambaşka bir dünyaya götürdü. Eğer Montaigne'in çocukların terbiyesi ve eğitimi üstüne başlıklı denemesinde 1.25 gönderme yapan pasaj aynı zamanda onun bir parodisidir. Bu da benzer bir durumda yakındığı gibi, inişi kolay ya da yükselişi erişebilir bulsaydım sizi temin ederim pes ederdim. Notalarınız Homenas, itiraf etmeliyim ki iyi notalar ama vaazın geri kalanından bütünüyle kopuk, öyle ani bir yükselişi var ki o bölümü söylemeye başladığımda bambaşka bir dünyaya uçtuğumu hissettim. Baktım, oraya öyle çukur, alçak ve kasvetli bir vadiden gelmişim ki bir daha geri dönmeyi asla istemiyorum. Kendi boyunu ölçmek üzere yanında kendi mezurasıyla gezen cüce, inanın cüceden de cücedir. Bölümlerin yırtılıp atılması meselesi de bu kadar. 26. Bölüm. Sakın onları şerit şerit kesip pipolarını yakmaları için etrafındakilere veriyor olmasın. Bu iğrenç bir şey diye cevap verdi Didius. Dikkatlerden kaçmamalı dedi doktor Kiserkus. Hollandalı Kisercislerdendi kendisi. Bana öyle geliyor ki dedi Didius, kendisiyle Yorick'in görüş çizgisi üzerinde duran şişeyle uzun sürahiyi kenara çekmek için yerinden yarı yarıya doğrularak, bu kara mizah darbesini kendinize saklayıp daha uygun bir yerden vurabilirdiniz Bay Yorick. Ya da en azından başlamak üzere olduğumuz işi nedenli küçümsediğinizi göstermek için daha uygun bir fırsat beklemeliydiniz. Eğer vaaz pipo yakmaktan daha iyi bir işe yarayamayacak kadar değersizse, elbette efendim, böyle bilgili bir topluluk önünde okunacak derecede iyi değil demektir. Eğer böyle bilgili bir topluluk önünde okunacak derecede iyi değilse, o zaman da efendim sonradan pipo yakmak için kullanılmaması gerekir. Onu ikilemin iki boynuzundan birine bağladım, böylece dedi Didius kendi kendine, hadi bakalım kurtarsın kendini. Bu vaazı hazırlarken ne işkenceler çektim dedi Yorick. Şu kadarını söyleyeyim Didius, oturup onun gibi bir tane vaaz daha yazacağıma, bu yolda şehit olsaydım daha iyiydi. Hatta mümkünse atımla, benim düldülle birlikte. Yanlış tarafımdan tebliğ edildi bana, kalbimden değil, kafamdan geldi. Bu vaazın hem yazarken hem de okurken bana verdiği acı yüzünden kendimi böyle cezalandırıyorum işte. Bilgimizin derinliği ya da zekamızın kıvraklığını göstermek için vaaz vermek, bir parça bilgi dilenen sıradan insanlara süslü sözlerle gösteriş yapmak, ama onlara ne bir ışık tutmak ne de anlayış göstermek, bize her hafta tahsis edilen o yarım saatlik zamanı namussuzca kullanmaktır. Tanrı'nın sözlerini değil, kendimize vaz etmektir. Şahsen diye devam et diyorum, doğrudan kalbi hedef almış beş kelime söylemeyi tercih ederdim. Yorick daha hedef almış der demez amcam Toby, atış menzilleri üzerine bir şeyler söylemek üzere yerinden doğrulmuştu ki, masanın karşı tarafından sarf edilen tek bir sözcük herkesin dikkatini o tarafa yöneltti. Sözlükteki tüm sözcükler arasında orada söylenmesi beklenilebilecek son sözcüktü bu. Yazmaya utanıyorum ama yazılmalı, okunmalı, yasalara aykırı, dine aykırı, on binlerce tahminde bulunun, on binlerce çoğaltın tahminlerinizi, hayal gücünüzü zorlayın, hatta ona işkence edin, gene de bulamazsınız. Kısacası onu gelecek bölümde söyleyeceğim. 27. Bölüm. Hastir. Her dedi Putatorius. Bak 3. kitap 20. bölüm not 2. Kendi kendine ama gene de duyulabilecek kadar yüksek bir sesle. Tuhaf olan bunun neredeyse şaşkınlık içindeki bir adamla bedensel acı çeken bir adamın yüz ifadesi ve ses tonu arasında söylenmiş olmasıydı. İyi kulağı olan ve bu iki tonun ifade ve karışımını bir üçüncüsünden ya da beşincisinden veya müzikteki herhangi bir başka akorttan ayırt edebilen birkaç kişi bu sesi duyunca hayrete düştüler. Ses kendi içinde ahenkliydi ama tonalitenin bütünlüğüyle dışındaydı ve tartışılan konuya hiç uymuyordu. Bu yüzden de o kadar bilgili olmalarına rağmen buna ne anlam vereceklerini bilemediler. Müziksel ifadeler konusunda hiçbir şey bilmeyen ve dolayısıyla bir sözcüğün içeriğinden başka bir şeye dikkat etmeyen de diğerleri, biraz öfkeli bir yaratılışı olan Putatorius'un Yorick'i bir nedenle hırpalamak için sopayı Didius'un elinden kapacağını, iki hecelik hırrın bir söylevin başlangıç sözcüğü olduğunu ve görünüşe bakılırsa Yorick'in sert bir muameleyle karşılaşacağını düşündüler. Amcam Toby'nin merhametli ruhu da Yorick'in başına gelmek üzere olanlar karşısında paramparça oluverdi. Ama Putatorius'un sözlerine devam etmek için herhangi bir arzu belirtisi göstermediği ve girişimde bulunmadığı belli olunca bir üçüncü taraf bunun tesadüfen 12 penilik bir küfür, 1745'te küfürlü ve sövgülü konuşmayı önlemek için çıkarılan bir yasa, küfredenlere para cezası verilmesini öngörüyordu. 12 peni en küçük cezaydı. Biçiminde tecelli eden, dolayısıyla da aslında bir küfrün içeriğini ve günahını taşımayan, irade dışı bir hırıltı olduğunu düşünmeye başladı. Başkaları, özellikle de onun yanında oturan bir ya da iki kişi, tam tersine bunu Yorick'ten hoşlanmadığı bilinen Putatorius'un ona kasıtlı olarak yönelttiği gerçek bir küfür olarak algıladılar. Bu küfür, babamın da filozofça değerlendirdiği gibi aslında Putatorius'un sakatatının üst bölgelerinde için için kaynayıp fokurdamaktaydı ve doğal olarak böyle garip bir vaaz kuramının şok etkisi sonucu Putatorius'un kalbinin sağ karıncığına aniden dolan kanın basıncı söz konusu küfrü fırlatıp dışarı atmıştı. Yanlış anlaşılmış olgular üzerine ne de güzel tartışıyoruz. Zihni Putatorius'un söylediği sözcük üzerine bütün bu muhakemelerle meşgul olan herkes, Putatorius'un aklını Didius'la Yorick arasındaki tartışmaya taktığını varsaymakta, bunu bir gerçek olarak görmekteydi. Söylenenleri dinleyen, önce birine sonra diğerine bakan bir kişinin de başka türlü düşünmesi mümkün değil. Oysa gerçek, Putatorius'un konuşulanların tek bir kelimesinin ya da hecesinin bile farkında olmadığıydı. Bütün düşüncesi tam o anda kendi pantolonunun sınırları dahilinde meydana gelmekte olan bir şeyler, bütün ilgisi muhtemel bir kaza üzerinde yoğunlaşmıştı. büyük bir dikkatle dinliyor gibi gözükmesine ve yüzündeki tüm sinir ve kaslar karşısında oturan Yorick'e sert bir cevap vereceğini düşündürecek şekilde gerilmiş olmasına rağmen, söylediğim gibi Putatorius'un beyninin tek bir hücresinde bile Yorick yoktu. Nidasının gerçek nedeni en azından 3 karış aşağıdan kaynaklanıyordu. Bunu size en edepli biçimiyle anlatmaya çalışacağım. Yemekten biraz önce işlerin yolunda gidip gitmediğine bakmak üzere mutfağa giden Gastroferes, tezgahta bir sepet dolusu taptaze kestane gördüğünden bunlardan 1-200 kadarının kızartılıp yemekten sonra sofraya getirilmesini buyurmuştu. Gastroferes bunu sıkı sıkıya tembihlemiş, Didius'un ve özellikle de Putatorius'un kestaneyi çok sevdiğini söylemişti. Amcam Toby'nin Yorick'in söylevini yarıda kesmesinden yaklaşık 2 dakika önce Gastroferes'in kestaneleri sofraya getirilmişti. Sofraya hizmet eden görevliye kestaneyi en çok sevenin Putatorius olduğu belirtildiği için şam kumaşından bir peçeteye sarılı sıcak sıcak kestaneler doğruca onun önüne konulmuştu. Fiziksel olarak mümkün müydü bilmem ama yarım düzine el aynı anda peçeteye dalınca diğerlerinden daha canlı ve daha cevval olan bir kestane harekete geçti, masadan aşağı yuvarlandı ve tam da altında bacaklarını açmış oturan Putatorius'un pantolonunun o özel aralığından dilimiz yetersiz ve kaba kalıyor, Johnson'un sözlüğünde uygun bir karşılığı bulunmayan, bütün edepli toplumlarda adab-ı muaşeret kuralları uyarınca Janus tapınağı, Tanrı Janus kapı ve kemer yolları Numeni'ydi. Tapınağın Roma forumundaki Iannus Geminus kapıları barış zamanlarında kapalı tutulurdu. En azından barış zamanı kapalı tutulması gereken o aralıktan içeri düştü. Putatorius'un bu kuralı çiğnemesi bütün insanlık için bir uyarı olmalıdır. Bu kazayı davet etmişti.